Ayrım 11.
Kimi zaman unutmak güzel bir duygu, unutulmak da. Unutmak, unutulmak, bir kez daha yaşanmak istenmeyen geçmişten, eksilmiş, eksiltilmiş bir geçmişten kopabilmenin en kesin çaresi. Haldeki duruma alışmanın, yeni bir geleceğe hazırlanmanın başka yolu yok. Ama olmuyor, istesen de olmuyor. Beyinsel bir şok geçirmedikçe fizyolojik etmen ayak diretiyor. Geçmişi yaşaman fizyopsikolojik bir zorunluluk, geçmişi hatırlaman nostaljik bir saplantı olarak sürüp gidiyor. Her şeyi bütünüyle unutamayan ve her şeyi bütünüyle hatırlayamayan bir yaratıksın. İnsansın. Sebebi, işine gelmeyenleri unutuyor, işine gelenleri hatırlıyorsun. İşine gelmeyenleri unutamaman marazi bir saplantı sayılabiliyor. Bilinçaltı, bilinçüstü dedikleri bu. Bilincin altı da üstü de bir alem. Bilincin alt üst olması bir başka alem. Seni kızarken hüzünlendiren, ağlarken güldürebilen yaşama tılsımı. Kızarken bile hüzünlenebilmek, tek düze yaşamayı reddetmektir. Yıllandıkça anlatılacak anılar çoğalır, çeşitlenir derler ya, tek düze yaşıyorsan, yaşadıkların, anıların, yani anlatacakların, çeşitlenemez. Tek düze çoğalabilir yalnızca. Tek düze kalmayan ve çoğalan, çoğaldıkça çeşitlenen, o kadar çeşitlenen ki, artık tanımlanamayan ve bir cümle ile dile getirilemeyen bir duygu söylesene bana. Sevgi duygusundan başka böyle bir duygu tanımlayabilir misin? Mümkünü var mı bunun? Sevgi ve bilinç ve vicdan ve etik ve estetik ve umut. Bana içinde bu sözcüklerin geçtiği cümlelerle neden sosyalist olduğunu anlatabilmelisin. Devrimciliğin asilik olduğunu ve bu duyguların olmadığı her koşula isyan etmek olduğunu. Hatırlarsın, Eylül'ün karanlık yıllarında, özellikle sanat dergilerinde geçmişe özlem üzerine çeşitlemeler sıkça yer alırdı. Nostalji, tipik korkmuş, ürkmüş, aydın dar kafalılığının yenilgi karşısında paniğe dönüşmüş karamsarlığı, yılgınlığı bu kavramla estetize edilirdi. Kendi deyişleriyle unutulan bir geçmişi ve gerçekleşemeyen bir gelecek arasında asılı kalmışlardı. Çünkü birçok beklentileri suya düşmüştü. Ve günden umudu kesmenin aynı zamanda yarından umudu kesmek, yani yaşamayı sürdürmekten vazgeçmek demek olduğunu görmeleri, içinde boğuldukları karanlıkta mümkün değildi. İnançların her zaman bireyden büyük olduğunu ve olacağını yadsımışlardı. Özgürce yaşama inancını ve yaşama sevincini de. Kendi karamsarlıklarıyla grileştirdikleri geleceği, o güzelim günleri hor görünce, yaşama savaşında yorulunca, geçmiştekini parlak renklerle boyamaktan başka umarları kalmamıştı. Kısacası yarına umutla bakmaya cesaret edemediklerinden, böyle bir umudun tarihsel maddi temellerini bilmeleri, görmeleri de söz konusu olamadı. Ellerinde kala kala düne özlemle bakmak kaldı. Günü yarına güzelce dönüştürmek için mücadele gücü ve inanç ve merak ve umut gerekirdi. Onlar bunları yeşertirken terlemek yerine geçmişe özlemin rehavetinde pelteleşmeyi yeğlemişlerdi. Bu durumlarını ise yarına umutla baktırmayan bir bugün, düne özlemle baktırır diye rasyonalize etmişlerdi. İnsanoğlundaki bu acize öfkelenmek yine insanoğlunun hakkıdır. Dünün ışığından bugünü yarına aydınlatmak için yararlanmak yerine bu ışık karşısında mistik mistik şapşallaşanlara ve bu ışığın kamaştırdığı gözleriyle bugünü de yarını da elbette göremeyecek olanlara kızmamak bu nedenle elde değildir. Zararları yalnızca kendilerine olsa bu nostaljik hastalara acımakla yetinebilirsin. Ama bunlar nostaljik virüsleriyle karanlık bir kültürü günümüzde bile ilmik ilmik örmeyi sürdürüyorlar. Günümüzde halen Eylülcülerin bu kültürel kalıntıları umutsuzluğun fideliği oluyor. Umut çürümesi bir ölçüde bunların kültürel marifetleriyle mayalanıyor. Hele bir de Boris Yeltsin bu umutsuzluğun fideliğini gübreledikten sonra, şu herife ağız dolusu küfretmek neden ayıp olsun? Geçmişe duyulan özlem. Geçmişle hesaplaşmayı, geleceği dönüştüre dönüştüre, bugün ile dünü dövüştüre dövüştüre yakalamayı amaçladığında ne güzel. Yemekten önce içilen iştah açıcı içki gibi, yalnızca bir iki kadeh. Ama bunu alkolikliğe vardırana dek sürdürmek ne fena. Düne özlem, dünü inkar etmemek. Adına bugünü ve yarını inkar etmek, böylesi de münkir bir muhafazakarlık değil mi? Geçmişi şimdiki zamandan daha iyi görebilirsin. Senin öznel ayıklama uğraşın yanı sıra geçmiş zaman tarih tarafından da nesnel olarak ayıklanmıştır zaten. Öznel çabanın nesnel tarihsel unsurları önünde durmaktır. Bunun adı da tarihsel çözümleme. Ama neden kendini tarihsel çözümleme göreviyle yükümlü kılasın ki? Sırf geçmişi merak ettiğinden değil sanırım. Bugünün tanınmasında, ayıklanmasında geçmişteki olgulardan yararlanabilmek için. Yani şimdiki zaman ne kadar karmaşık da olsa, ayıklanacak unsurlar belirsiz de görünse, geçmiş ile bugün arasında bir feedback, geri besleme, ilişkisi kurabildiğin zaman, bu köprü üzerindeki gidiş gelişlerle bugünü ve bu arada geçmişi de daha iyi tanıyabilirsin. Geçmişin ışığında bugünü tanımak ve böylece bugünün ışığında geçmişe bakabilmek. Bugünü tanımanın ve yarını hazırlamanın, yarına hazırlanmanın tarihsel yöntemi. Yarın nelerin ayıklanacağını dün olduğu gibi son çözümlemede nesnel yasalar mı belirleyecek? Ama sen o kadar çaresiz değilsin. Kendini yarına hazırlarken aynı zamanda ya da bir ölçüde, yarını da bizzat kendin hazırlamış olmaz mısın? Geçmişinle hesaplaşman bugünün tarafından belirlenir. Ama dünkü bugün başkaydı. Bugünkü bugün başka ve yarınki bugün başka olacak. Böylece dünkü ve yarınki hesaplaşmaların, değerlendirmelerin farklı olacak. Bu farklılık tutarsızlık sayılmamalı. Dünden gelip bugünden geçen, yarına ulaşan bir çizgideki bakış açın giderek genişler. Devreye giren yeni unsurlar değerlendirmeni zenginleştirir. Yaşamakta olduğun süre canlılığını korurken, ayrıntıların karmaşasında önemli önemsiz ayrımını yapmak güçtür. Ne ki süreç ilerledikçe, yenilendikçe eski ayrıntılar belirsizleşir. Yalnızca kalın çizgiler kalır orta yerde ve önemli önemsiz ayrımı bir bakıma kendiliğinden tarihsel olarak ön plana çıkar. Geldiğin nokta tarihsel olan ile mantıksal olanın birlikteliğini açık seçik biçimde kavrayabildiğin noktadır. Önemli olan elbette sürecin tarihselliğini bir yana bırakmaman, salt mantıksal olanla yetinip mantıksal, öznel, açıklamaların kolaylığına, spekülasyonun albenisine kapılmamandır. Geçmişini değerlendirirken yeni değerlendirmeler için elbet yeni soyutlamalara gidebilir, yeni kavramlar oluşturabilirsin. Ama geçmişini salt kavramlarla değerlendirmen doğru olmaz. Olgularla birlikte değerlendirmelisin geçmişini. Daha doğrusu, önce olgularla ve bu olguların kavramlarıyla, bu olgulardan kaynaklanan kavramlarla birlikte. Böyle bir işlemi nasıl başarabilirsin? Amacın geçmiş artı bugün. Bütünselliği doğrultusunda yarın ne olacağını kestirmek ise, şöyle bir yaklaşımı benimseyebilirsin. Bugünün tanımını, çözümlemesini yapacaksın. Buna göre dünün tanımını yapacaksın. İşte o zaman dünden D düzleminden, bugüne B düzlemine çektiğin çizgi, çizgiler, üzerinde yarının konumsal tanımını, çözümlemesini, Y düzleminin yerini saptayabilirsin. Kuşkusuz bu işlemi bu haliyle algılarsan süper determinist, fatalist filan bir zırva ile uğraşmış olursun. Astrologlar gibi. Yahut gelecek hakkında herhangi bir tasarımda önde ileride bulunursan, geleceğin önceden belirlenmiş olduğuna inanmış filan sayılabilirsin. Kimileri sana kaderci der, kimileri de senin tarih felsefen objektivizm kokuyor be kardeşim diyebilir. Ama çözümleme kolaylığı aynı anlamda soyutlama kolaylığı bakımından başlangıçta akıp gidecek, öznel ve bilinemeyen nesnel pek çok etmenin karmaşası içinde oluşacak gelişmeleri, çizgi ya da çizgiler olarak bu karmaşanın çözümleme uğraklarına denk düşen düzlemi de bir nokta, geniş bir nokta olarak düşünebilirsin. Ama geometri ile değil, doğrudan somut, tarihsel ve beşeri bir yaşam süreciyle ilgilendiğinden dünden bugüne çektiğin çizgileri en az 10 kez kalınlaştırmalısın. Öyle ki bu kalın hat doğrultusunda, kapsamında, birbirine koşut olmayan, kesişen çizgilerin varlığı görülmeli. Zaten somut yaşam süreci de farklı biçimde oluşmaz. Düne baktığında gördüğün ana doğrultunun ayrıntılarına indiğinde, birbirine karşı çizgilerden birbiriyle kesişen sarmallardan oluştuğunu görmen zor olmayacaktır. Çünkü yaşamın farklı düzlemlerinde eşitsiz gelişim yasası hüküm sürer ve yaşam her düzlemin birbirine koşut geliştiği bir süreçten oluşmaz. Hal böyle olunca sürecin doğrultusunu kestirebilmen için gerçekten ama gerçekten sürecin bütünselliğini hep hesaba katmak zorundasındır. Aksi halde yukarıda verdiğim şematik geometrik örneği hatırla. Dünkü düzlemden aldığın tek bir çıkış noktasıyla bugünkü düzlemde ulaşacağın bir noktanın oluşturdukları çizginin devamı, yarın için pekala sürecin ana doğrultusunun dışında, yani hedef dışı, bir noktaya sürüklenmene yol açabilir. Yine yukarıdaki örneğe dönelim. Diyelim ki D düzleminde sağ kenardan aldığın tek bir çizgiyi B düzleminde sol kenardan geçirirsen, kaçınılmaz olarak ana doğrultunun dışına düşersin. Çektiğin çapraz, tek çizgi seni çarpık bir gelişmeye sürükler. Söylediğimi kağıt üzerinde cetvelle çizmeye çalış istersen. Bir dene, ne demek istediğimi görürsün. İmdi, dünden bugüne çektiğin çizgilerle oluşturduğun ana doğrultu üzerinde yarının konumunu, düzlemini bulabilir misin? Gerçekten. Ama yarınki konumunu beğenmezsen ne olacak? Yarın bulunman gerekenden daha farklı bir konumda bulunmayı istersen ne olacak? İşte o zaman yarın farklı bir konumda bulunabilmek için B ve D düzlemlerinde hangi noktalardan geçen çizgilerin uzantılarının, bunların bileşkesinin, istediğin hangi düzleme ulaşabileceğini saptamak durumundasındır. Sonra süreci bu çizgiler etrafında yoğunlaştırmaya mecbursundur. Süreç artık bu doğrultuda diğer çizgilerle birlikte gelişecektir. Böyle bir şeyin anlamı senin dün ve bugün karşısında çaresiz olmayışındır. İradi müdahale şansına sahip oluşundur. Bu anlamda gelecek senin ellerindedir ama yine de bu şansı kullanmada sınırsız haklara sahip olmadığını bilmende yarar var. Dünün ve bugünün düzlemleri seni hala sınırlamaktadır. Ama bu da yetmez. Çünkü önerilen faraziyede çok ciddi bir ön koşul bulunmaktadır. Ceteris paribus, yani diğer koşulları değişmez saymak kaydı. Oysa gelecek çoğu kez hangi düzlemi didiklersen, didikle hangi çizgi üzerinde yürümeye çalışırsan çalış, diğer nedenlerin muzip müdahalesiyle belirlenir bir ölçüde. Öyleyse sen bana ve bu tür fantastik faraziyelerime fazla kulak asma. Ama beni dinlemekten de vazgeçme. Çünkü önerdiğim hayat felsefesinde, hayat muhasebesinde yanlış bir hesapla hedef dışına düşmemeyi gözeten bir uyarı da bulunmaktır. Ama bu yöntemi yanlış kavramışsan, tarihselci ve dahi kaderci yorumlara sürüklenmenin sorumluluğu sana aittir. Oysa doğru bir hesapla yanlışlığını gördüğün bir hedeften vazgeçebilir, yerine doğru bir hedef oluşturabilir. Böylece dünün ve bugünün birikimini heba etmemiş olursun. Son olarak dikkat edeceğim bir diğer konu. Bu yöntemin somut çözümleme yöntemi değil, yalnızca çözüm üzerinde düşünme yöntemi olduğunu unutmaman gerektiğidir. Çünkü bu yöntemle amaçlanan şey, D düzleminde hangi noktalardan hareket eden ve B düzleminde hangi noktalardan geçen çizgilerin seni nasıl bir Y düzlemine ve nasıl ileteceğidir. İşte bu kadar basit. Basit mi? Hayat gerçekten bu denli basit mi? Hiç kimse bir başkasına 10 derste hayatta başarının sırrını öğretemez. Söylediklerimden çıkarılacak tek ders mutlaka bu olsa gerektir. Grundrisse'nin geçmiş değerlendirmesi yönteminin bir şahikası olduğunu bilirsin. Sosyalizm yenildi ya, bizim Marx da gözden düştü. Şimdi önüne gelen onun felsefesine, yöntemine, politikasına, ideolojisine bir kulp takıyor. Marx tarih felsefesinde insanlığın geleceğine ipotek mi koymuştu? Geçmiş değerlendirmesi niye yapılır ki? Bugünü kurtarmak ve geleceği tasarlayabilmek için değil mi? Geleceği bilmek, hadi kehanet kategorisine girer. Ama geçmişi ve bugünü bilmek mümkün olduğuna göre, bu bilgi ışığında geleceğin istediğimiz gibi olabilmesini tasarlamak neden mümkün olmasın? Yeter ki iste. Yazın tatile çıkmak istersin. Kendine bir tatil programı çizersin. Neler yapacağını tasarlarsın. Çalışırsın, çabalarsın, paranı biriktirirsin, işlerini bitirirsin ve yallah tatile. İmkansız mı? Mantıksız mı? Böyle deyince kendi yaşantına kendi koyduğun kuralları, doğa bilimleri gibi neden-sonuç ilişkisine, şaşmaz yasalara mı benzetmiş olursun? kendi yaşantın için mümkün olan toplumların yaşantısı için neden mümkün olmasın? Ve dahi toplulukların söz gelimi devrimciler topluluğunun. Yeter ki iste. Böyle bir istek, soyut tasarımların ışığında somut olanı yeniden üretmeyi ve somut çözümlemelerinden yola çıkarak soyutlama yapabilmeyi, geleceğine yönelik tasarımlarda bulunmayı mümkün ve hatta gerekli kılabilir. İşte bu tasarımların, isteğin nedeniyle ve geleceğe yönelik soyut, diyelim ki teorik yaklaşımların ışığında, bugünün sorunlarını yeniden ve cesaretle tanımlaman, bunları gelecekteki isteklerinin gerçekleşmesi yönünde çözmek için çaba sarf etmen yeterlidir. Böylece nihai hedefine, isteğine uygun bilinçli adımları atabilir, nihai hedefini gözeten bir perspektifle programını yapabilir, kurallarını koyabilirsin. Somut çözümlemelerinde bulduğun çözümlerin, teorik çerçevenin ve geleceğine yönelik tasarımının yetkileşmesini sağlayabilir, tarihsel ve mantıksal olanın diyalektiği, teorik soyut gelecek ile pratik somut bugün arasında bir geri besleme ilişkisi kurabilmene imkan verdiği ölçüde, bilgilerin ölçüsünde bilincin ve vicdanının gücüyle bugünün irdelenmesi ışığında geleceğini tasarlayabilir ve geleceğine yönelik tasarımların, isteklerin ışığında bugününü irdeleyebilirsin. Böylece geçmişini değerlendirirken yalnızca bugünkü sorunlarına çare bulmakla yetinmemiş olursun. Bugünü irdeleme yoluyla bir gelecek değerlendirmesine sahip olabilir ve gelecek değerlendirmesiyle bugünün görevlerini bilincinle tespit edebilirsin. Bilmem anlatabildim mi? Peki neden susuyorsun? Suskunluğun zamanın, geleceğin hoşgörüsüne sığınmak anlamına gelmesin. İçinde bulunduğun ortamın ayırt edici yanı tıkanıklık. Herkes söylediğini yineliyor. Söylenenler kanıksandı ve doyurucu değil. Sanki herkes bir şeylerin olmasını, olağanüstü tespitlerin yapılmasını bekliyor. Sanki bu tespitler her şeyi açıklığa kavuşturacak. Herkesin kafasındaki sorulara yanıt bulacak. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Peki böyle bir tıkanıklık neden ortaya çıktı ve nasıl aşılabilir? Nedeni? Belli ki hepimize ait bir özellik haline gelen ortak bir öznelcilikte yatıyor. Hemen hemen aynı önyargılar, aynı bakış açısı darlığı, aynı üzüntüler, aynı umutlar, aynı deneyimler, aynı başarısızlıklar. Kısacası aynı etkiler ve tepkiler bu kolektif öznelciliğin fideliği. Öznelcilik kolektif bir niteliğe bürününce bir ölçüde nesnel mi oluyor? Bu tıkanıklığı nasıl aşacaksın? Herkesin kucağındakileri ortaya dökmesi gerekir diyebilirsin. Belki tıkanıklığın nedenlerinden biri tartışmaların sistematik yapılamamasıdır diyebilirsin. Ama sen de biliyorsun ki kafandaki sorulara iç dünyan ile dış dünyan arasındaki kopuşu ortadan kaldıracağını umduğun çözümlere denk düşmeyen her değerlendirme eksik ve değersiz bir değerlendirme olmaya mahkum. Burası açık. Senin soruların yanı sıra ortada dönüp duran ve neden sözcüğüyle başlayan pek çok soru var. Bu soruların hepsine hemen şimdi yanıt bulman yararlı mı ya da aslında olanaklı mı? Yoksa bazı sorulara zorlama yanıtlar bulmaya çalışmadan bunların geçerli yanıtlarını asıl yargıcılara, yeni dönemin yaratıcılarına bırakman daha mı doğru? Bunun için senin de yeni dönemin yaratıcılarından biri olman gerekir. Susuyorsun. Bu sükut ikrardan gelir diye mi anlaşılmalı? Peki ama susman, soruları ve sorumluluklarını geçiştirerek geçecek zamanın hoşgörüsüne sığınman anlamına gelmez mi? Suskunluğun zamanın hoşgörüsüne sığınmak anlamına gelmediği ölçüde, asıl konuşması gerekenlerin yeni dönemin yaratıcıları olacaklarını bilerek suskunluğun kabul edilebilir. Ama yeni dönemin yaratıcı adayları da önce eski dönemin yaratıcıları ve yıkıcıları konuşsun diye beklemiyor mu? Önce hesap verilsin, geçmiş hakkında bilgi verilsin. Biz değerlendirmemizi yaparken bunları dikkate alacağız demiyorlar mı? Önce kim konuşacak? Söz hakkı kimde? Bu senin kim olduğuna bağlı. Sahi sen kimsin? Geçmişine dönük, neden sözcüğü ile başlayan soruların geçerli yanıtları aslında bugün nasıl yapacağın sorusuna verdiğin yanıtlarda saklı. Neden sorusundan önce neler yapacaksın ve nasıl yapacaksın sorularına yanıt verebilmelisin. Bugün hangi işi yapacaksan geçmişi buna göre değerlendireceksin. Herkesin geçmiş değerlendirmesi, bugün yaptıklarında ve yapmaya kararlı olduklarında mevcut. Neleri ve nasıl yapacağını bilenler, geçmişin ne olduğunu ve gelinen noktaya neden gelindiğini de bilebilir. Öyleyse önce nasıl sorusunu sorabilenler, neden sorusuna neden olanlarla hesaplaşabilirler. Unutma, geçmiş değerlendirmesi aslında gelecek değerlendirmesidir. Geçmişi değerlendirmek kapsamlı bir iş. Üstelik geçmiş hepimize göre geçmiş değil. Kimimiz için geçmeye, yaşanmaya devam ediyor. Kimimiz için hiç yaşanmamış bir zaman kesiti, bir anakronizm var. Ama elbette geçmişte kaldı denilmesini mümkün kılacak kilometre taşları var. O da bir dönemin bittiği nokta. Bu nesnel olarak böyle. Senin iradene rağmen, senin iraden yüzünden, senin iraden dışında bir dönem bitti. Ama yeni bir dönem hala başlayamadı. Ya da başladı ama sana göre ve senin için başlayamadı. Kendi başlattığın bir yeni döneme hala giremedin. Sen şimdi arada bir yerdesin. Sanki gelişim çizgisinin dışındasın. Ağır yenilgiler yaşadın. Eylül günlerinin üstüne bir de yenilgi şoku bindi. Bu da yetmedi. Sovyet yenilgisini ve bunun kaçınılmaz ifadesi olan sosyalizmin yenilgisini de yüklendin. Şimdi bu şok dalgalarının etkilerini umut çürümeleri ile birlikte yaşıyorsun. Yaşadığın bu şokların yarattığı bir sersemlik ki bu iç dünyan ile dış dünyanın arasındaki kopuşta gündelik hayatının öz eleştirisiz idamesi ile ütopyanın umudunun dokunulmazlığı arasındaki paradoks da çoğalıyor. Gündelik politik davranışlarından geleceğe dönük tercihlerine dek uzanan belirsizlik de görülüyor. Politik belirsizlik belki de görünüşte her şeyi oluruna bırakmana, nedeni ve sonucu olacağın ayrışmanın doğal gelişim içinde ve bu anlamda ite kaka oluşmasına seyirci kalmana yol açıyor. Ayrışma ayrılık değil, ayrışma mevcut koşullarda kişilerin ve giderek var olan politik çalışmanın kendini yeniden tanımlaması. Belirsizlik ayrışmaya dönüşmeli. Yenilgilerinden sonra kaçınılmaz bir kargaşa ortamına girdin. Her yenilgiden sonra olduğu gibi. Ortalık toz duman içinde, alt üst oluş içinde. Yine kaçınılmaz toz duman dinecek, alt üst oluş yeni düzenlemelere yönelecek. Mutlak bir ayrılık değil fakat zorunlu bir ayrışma gündeme gelecek. Belki de başladı bile. Görebiliyor musun? Ayrışma bugüne dek olduğu gibi sağ ve sol sapmalar kutuplaşmalarına göre yaşanmayacak. Sağ ve sol sapmaların tarzları da eskiye ait olduğu sürece. Ayrışmalar sağ ya da sol muhafazakar solculuk tarzı ile yeni tarz devrimcilik arasında yaşanacak. Yaşanmaya başladı bile. Bu ayrışmanın üzerinde gerçekleşeceği geçici ve kalıcı eğilimleri şimdiden seçebiliyor musun? Bu toz duman içinde ne yapabilirsin ki? Eski eğilimlerin üzerinde oluşan ayrışmalardan nasıl kaçınabilirsin? İşte bu kargaşada her kafadan bir ses çıkması, demokratik korolardan ziyade düşünce kakofonilerine benziyor. Aslında bu da lafın gelişi. Her kafadan ses değil, aslında hiçbir kafadan ses çıkmıyor. Kendiliğinden bir otokontrol ile herkes, kralın elbisesinin cebi ya da yakası ya da kolu ile uğraşmıyor mu? Yalnızca satır aralarındaki sorular, imalar, her kafada bir ses olduğunu kanıtlamıyor mu? Belki burada sözünü ettiğim senin geçmişin değil. Belki sen hiç devgençli bile olmadın. Belki senin hiç geçmişin olmadı. Belki sen başka bir geçmişi yaşadın. Bilemiyorum. Ama bildiğimi sandığım bir şey var. Benzer sıkıntıları belki başka politik kimliklerle sen de çekmiş olabilirsin. Sen sosyalist değil misin? Sen bu ülkede yaşamadın mı? Dün yaşamadıysan bile yaşanmışın özgül kurallarını bugün dinlemedin mi? Her şey bir yana geçmişini değerlendirirken bunu bir yenilgi değerlendirmesi çerçevesine sıkıştırmamalısın. Aslında yenilgi değerlendirmesi söylemiştim. Düne dair değil, bugüne dair bir değerlendirme. Çünkü gerçek yenilgi yeni yaşandı.